Türkiye ile ilgili, Türkiye'yi ve Türk halkını, Türk kültürünü çok severim, çok saygı duyarım. Biz şu anda çok, gerçekten de sizin dediğiniz gibi, geçiş döneminden geçiyoruz, geçiş dönemini yaşıyoruz. Dünya yapısı değişiyor, jeopolitik değişiyor. Siz de kendi konuşmanızda dediniz, ben de katılıyorum, ideoloji de değişiyor. Ve insan hakkında olan görüşlerimiz değişiyor. Jeopolitik, dış siyaset, diplomasi, ekonomi, bütün bunlar iç içe geçmiş durumdadır. Etikle, dinle, felsefeyle, metafizikle ve dünyanın sonu gelmesi öğretisiyle, eskatolojiyle iç içedir. Bu durumda her şey soru altındadır. Sadece diplomatik ilişkiler veya sözleşmeler, anlaşmalar değil, aynı zamanda çatışmalar veya aynı zamanda sulh, barış sözleşmeleri. Bütün bunlar ikincil rol alıyor. İlk seviyede en önemli konular şu anda insan konularıdır. İnsanı ilgilendiren etik konuları, hükümet konuları, iktidar konuları, ruh konuları ve varlık konularıdır. Aynı zamanda sonun gelmesi, hayatın sona ermesi veya hayatın başlaması konularıdır. Bunu her zaman farklı medeniyetlerden büyük insanlar, önemli insanlar vurgulamıştır. Hem Hacı Bektaş, hem Celaleddin Rumi, hem Ahmet Yesevi, hem Türkiye'nin ve Türk dünyasının, İslam dünyasının önemli şahıslarından İbn Arabi de, Sufiler de, din insanları, felsefeciler, filozoflar ve şairler de bu konulara değinmiştir. Rusya'da aynı zamanda önemli insanlar, din insanları, felsefeciler, Dostoyevski gibi önemli yazarlar ve siyasi adamlar da her zaman sıradan günlük problemin ötesinde bir bakış sergilemişlerdi. Şu anda biz felsefi bir dönemde yaşıyoruz ve bu dönemde var olmanın ve var olmamanın konusu, tek olmanın, çok olmanın konusu, Tanrı'nın ve yaratılmışın konusu, tarihin ve zamanın konusu, hepsi iç içe girmiş durumdadır ve tek bir noktada düğümlenmiş durumdadır. Ben birkaç kelime bizim Rusya'daki bu felsefi bu konuya nasıl baktığımızı, bu geçiş dönemine nasıl baktığımızı biraz izah etmeye çalışacağım. Sonra da sizin sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Görüş teatisinde bulabilmemiz için büyük medeniyet, Türk medeniyeti, İslam medeniyeti ve Ortodoks Rus medeniyeti, Rusya bizim ülkemiz olarak ikimiz arasında ortak bir bakış noktası, ortak bir düşünce olmalıdır dünyada olanlarla ilgili. Çünkü hem Rusya'nın Batı'yla olan çatışması gördüğünüz gibi en üst seviyeye ulaşmış durumdadır. Batı Rusya'ya karşı tam güçte bir savaş başlatmayı planlıyor ve sadece Ukrayna'da değil bu. Bunun yanı sıra da biz Türk medeniyetinin de farklı zorluklarla karşılaştığını görüyoruz. Türkiye global batıyla uyumlu olacak mı, olmayacak mı, bunu görüyoruz. Ve bundan sonra İsrail siyasetçileri şunu diyor: İran'dan sonra batının hedefi Türkiye olmalıdır diyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da bu şekilde hedef gösteriliyor. Bu şekilde bizim geleceğimiz garanti altında değil, soru altındadır. Ve İran'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın, Türkiye'nin ve Rusya'nın da ve Batı Avrupa'nın, İsrail'in ve ABD'nin ve Çin'in ve Hindistan'ın da geleceği soru altındadır. Ve onlar çok uzak değiller, biraz uzak olsalar da. Ve bu çatışmanın gerçekten de radikal, dünyayı saran bir çatışma haline gelmesi durumunda kimse bundan kaçamayacak. Benim görüşüm şu şekildedir. Şu anda biz tek kutuplu bir dünyadan çok kutuplu bir dünyaya geçiş yaşıyoruz. Ve bu sadece yeni karar verme merkezlerinin ortaya çıkması değil, sadece Batı'nın yanında farklı olanların ortaya çıkması değil veya Soğuk Savaş dönemindeki gibi çift kutuplu bir döneme geçişten bahsetmiyorum. Ben aslında çok kutuplu, gerçekten de çok oyunculu bir dünyadan bahsediyorum. Bu medeniyet ülkeleridir tabii ki ve bunun Batı'da olduğunu görüyoruz. Hem siyaset, hem ekonomi, hem ideoloji ve dünya bakış açıları kendilerine hastır. İdeolojilerinden, Batı dünyanın ideolojisinden bahsedeceğiz. Bir taraftan Rusya var. Ortodoks, geleneksel değerlere sahip. Diğer taraftan Çin'i gösterebiliriz medeniyet ülkeleri olarak. Ve tabii ki İslam dünyası da bir medeniyettir. Fakat şu anda bir ulusal medeniyet değil. Yani İslam medeniyeti var. Fakat siyasi olarak tek bir merkezi yoktur bu medeniyetin ve bu rolün adayları Türkiye, tabii ki İran, özellikle bugünümüz itibariyle yine Pakistan, bildiğiniz gibi nükleer silahlarıyla. Diğer taraftan son zamanlara kadar Suudi Arabistan da kendilerini bir Arap dünyasının merkezi olarak göstermeye çalışıyordu. Şu anda artık kimse ciddiye almıyor diye düşünüyorum bunu. Endonezya büyük bir İslam dünyası, kendine has özellikleriyle ve belki Mısır, Cezayir olabilir. İslam dünyasında birkaç ülke medeniyetin, İslam dünyasının merkezi olarak adaylık göstermiş durumda. Fakat şu anda İsrail böyle bir şey olmadığı sürece İslam dünyasında İsrail ve ABD Müslüman ülkeleri böl ve hükmet prensibine göre birbirine düşürmeye çalışacaktır. Tabii ki bir medeniyet ulusu aynı zamanda Çin ve Hindistan'dır. Bir kutup daha. Medeniyet uluslardan bir tanesi Afrika'da olabilir. Bu dünyanın bir parçası, bir kutup olacaksa ve Latin Amerika'yı da burada seslendirebiliriz. Ve potansiyel olarak onların bir kısmı BRICS'in üyesidir. BRICS çok kutuplu dünyanın bir planıdır ve BRICS, Birleşmiş Milletler'in ve birçok diğer uluslararası kuruluşların yerine geçebilecek potansiyele sahiptir. BRICS yeni bir dünya düzenidir. Fakat Batı ve Trump ve globalistler ve diğer partilerden olan muhalefeti de buna karşıdır. Batı şunu istiyor ve şunu da ısrar ediyor. Sadece tek bir medeniyet olsun, Batı medeniyeti olsun ve sadece tek bir değer sistemi olsun, Batı değerler sistemi olsun. Ve bu değerler sistemi nasıl bir değerler sistemidir? Bir taraftan uç bir liberalizm ve bu kapsamda LGBT gündeminin ne kadar yaygınlaştırılmaya çalıştığını görüyoruz. İnsanlığı sadece birey olarak görüyor. Onun tanrıyla ve insanlarla, halkla ve toplumla ilişkisini yok sayıyor. Bu gündem her şey Batı olacak demiyor. Her yerde insan hakları korunacak diyor. Herkes eşit olacak, herkes aynı olacak, herkes ortak kural ve değerlere uyacak ve dünya düzeni bu şekilde değerlere dünya düzeni kurallara dayanacak. Fakat bütün bu değerlerin, bütün bu kuralların batı olduğunu, batı kuralları, batı değerlerini söylemiyorlar. Sadece zevk alma, kapitalizmin her yere gelmesi, insanın neredeyse atomlara parçalanması ve toplumun atomlara parçalanmasından bahsedebiliriz burada. Ve insanların cinsiyetsiz bir varlık haline getirmeye çalışıyorlar. Artık insan sonrası bir seviyeye getirmeye çalışıyorlar. Bu da liberal bir program. Bunun değiştirmeye çalışan farklı bir program var. Tucker Carlson, bir gazeteci, meşhur Amerikan gazetecisi. ABD şu anda hangi ideolojiyi yaygınlaştırmaya çalışıyor sorusuna şöyle cevap veriyor. İsrailizmi yaygınlaştırmaya çalışıyor. Yani aslında İsa'nın olmadığı bir Hristiyanlık. Ve yeni ahit olmadan bir Hristiyanlık gibi göstermeye çalışıyorlar. Aslında Hristiyanlıkla alakası da yok. Bu din aslında Batı'nın Hristiyan tarihini ortadan kaldırıyor ve ABD-İsrail blokunu en üst seviye değer sistemi belirleyicisi olarak seçiyor. Bunu kabul etmeyen antisemit olarak seslendiriliyor ismi ve buna karşı çıkan İsrail düşmanı, ABD düşmanı oluyor. Ve bunların hepsinin arkasında şuna da dikkatinizi çekeceğim. Bu çok önemlidir. Bütün bunların arkasında, liberallerin arkasında ve bu yeni Trump Netanyahu İsrailizmin arkasında bunu Trump'ta ve Netanyahu'da görebiliyoruz. Her iki modelde Epstein duruyor. Çünkü hem onlar hem diğerleri aslında bu tamamen insanlıktan uzak kanibal bir elitin temsilcileridir. Orada maskelerini çıkarıyorlar ve orada şunu görüyoruz. O zaman İbn Arabi'nin Deccal olarak seslendirdiği bir mefhum görüyoruz. İslam medeniyeti de bu şekilde söylüyor. Bizim Ortodoks Hristiyan geleneğinde antihrist söyleniyor. İslam dünyasında Deccal söyleniyor. Ve aslında Netanyahu ve Trump ortaklığı bunu gösteriyor bize. Şu anda biz tek kutuplu bir dünyayı görüyoruz. Bu tek kutuplu dünyanın artık bir agonide, bir can çekişmesinde olduğunu görüyoruz. Ve biz bunun tek kutuplu dünya, çok kutuplu dünyaya geçmesini engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar ve buna karşı savaş açmış durumdalar. Ve bu Epstein medeniyeti aslında Batı materyalistik ve bireysel satanizm ve kapitalizmin temsilidir. Ve şu anki tek kutuplu modern Batı budur. Daha liberal bir kutup var, bu Avrupa Birliği ve onlar da Rusya'yla savaş açmak istiyorlar. Rusya'ya savaş açmak istiyorlar. Diğer taraftan da İsrail ve ABD birleşiminden Trump ve Netanyahu'yla birleşerek İslam dünyasıyla ve İran'la ve sonra belki de Türkiye ile savaş açmak istiyorlar. Diğer taraftan Batı'da herkes tek kutuplu bir dünyanın olmasını devam etmesini istiyorlar. Herkes bunların hepsi çok kutuplu dünyayla savaş içinde olmak istiyorlar ve İran'ı yenerlerse Türkiye'ye, Küba'ya atılacaklar, onlara savaş açacaklar, daha sonra Rusya'ya savaşacaklar. Aslında tek bir sistemdir, tek kutuplu bir sistemdir, bir Deccal dünyasıdır ve onlar çok kutuplu dünyaya karşılar. Deccal dünyasında her şey nasıl olduğunu anladıysak bile şu anda peki tek kutuplu'dan çok kutupluya nasıl geçebiliriz dünyada? Rusya kendi medeniyetini, kendi değer sistemini koruyor, Ortodoksluğu koruyor ve kutsal bir ülkeyi kuruyor ve Türkiye kendi siyasi felsefi sistemini korumaya çalışıyor. Diğer taraftan Çin de öyle Konfüçyüs'e dayanarak bunu yapıyor. Hindistan'da da karma Vedalar esasında değer sisteminin daha da çok korumasından bahsediliyor. Her gün geçtikçe bu konulara daha çok değiniliyor. İslam medeniyeti de diğer taraftan da tabii ki Kur'an, sünnet ve büyük felsefi spiritüel değerleri, İslam'ın spiritüel değerleriyle iç içe geçmiş durumda ve farklı ülkeler bu konuda kendi yollarını seçmiş durumdalar. Şu anda biz Latin Amerika'nın da bu yönde, Afrika'nın da bu yönde ilerlediğini görüyoruz ve şu anda şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Peki bütün bunlarda Türkiye nasıl bir rol alacak? Bir taraftan Osmanlı döneminden kalan bir gelenek var. Bir halifelik olmak, dördüncü hilafet ve İslam dünyasını sadece Türk dünyası değil aynı zamanda Arap ülkelerinde birleştirilen bir İslam medeniyetidir ve Osmanlı medeniyeti bir geleneksel bir toplumdur ve İslam makro ulustan bahsediyoruz. Makro devlettir ve farklı milletler, farklı mezhepler, sufi geleneği, diğer taraftan da çok farklı mistik yönde de dini yaşayan insanlardan oluşan bir toplumdur. Ve Osmanlı İmparatorluğu aslında 20. yüzyılın başına kadar en büyük İslam devletiydi ve diğer taraftan büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri ile ilgili daha layık bir yaklaşım var. Biz görüyoruz ki daha layık değerlerde olsa biz orada egemenliğin ne kadar önemli olduğunu duyuyoruz Büyük Atatürk'ün sözlerinde. Egemenlik olmazsa, kendi kutup olmazsa Türkiye'nin farklı bir kutuba uymak zorunda olacak ve batı değil farklı bir kutupta olabilir. Türkiye kendi potansiyelini güçlendirmezse en önemli Kemalizmin en önemli değeri olan egemenliği de kaybedebilir. Ve her üçüncü konu da şudur. Türkiye bir NATO ülkesi. NATO ülkesi olarak da Batı bloğuna ait bir ülkedir. Yani askeri birlik olarak şu anda Türkiye Deccal medeniyetinin, Antikrist medeniyetinin bir parçasıdır. Ve siz Batı'nın özellikle Batı'nın Fethullah Gülen'in teröristik organizasyonunda nasıl bir devrim denemelerinde destekler verdiklerini benden daha iyi biliyorsunuz. Bu aslında Türkiye'nin egemenliğine karşı yapılmış bir deneme. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılmış bir olaydı. Diğer taraftan da Türkiye NATO ülkesi ve güçlü bir ordusu var, konsolide olmuş bir halkı var. Bugün itibariyle tek bir kutup olması için, İslam dünyasının tek bir kutbu olması için zamanında Osmanlı döneminde sahip olduğu o potansiyelin yine ulaşması için Türkiye hakkında konuşmak gerekirse böyle bir potansiyel bugünümüz itibariyle mevcut değildir. Türkiye İslam dünyasının tek bir bu merkezi, İslam dünyasının, İslam medeniyetinin merkezi diye söylersem bu kimse kabul etmez diye düşünüyorum. Birçokları karşı çıkar. Siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Özellikle İran, Pakistan ve birçok Arap ülkesi, Endonezya bile buna karşı çıkar. Der ki İslam dünyasının, İslam medeniyetinin merkezi Türkiye olamaz derler. Türkiye'nin İslam medeniyetinin tek karar verici merci olarak kabul etmeleri mümkün değildir. Özellikle de NATO'da üye olduğu için, laik bir ülke olduğu için, birçok diğer sebeplerden dolayı da bu böyledir diye düşünüyorum. Soru o zaman şu şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye peki bu zor, karmaşık bir geçiş döneminde nasıl bir yer alacaktır? Bu açık bir konudur, açık bir sorudur. Bu konuda düşünmemiz, konuşmamız, bu konuyu araştırmamız gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz dört etken artı medeniyet devletlerinin tarihi rolü, Türkiye'nin egemenlik olan ana değeri ve aynı zamanda Epstein medeniyetinin askeri bloğu, NATO'ya üyeliği ve aynı zamanda da bugün itibariyle bu şekilde İslam medeniyetinin merkezi ve karar verici mercisi olamaması, bütün bunlar bir araya gelince şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Nasıl egemenliğimizi kaybetmeyelim? Kendi pozisyonumuzu nasıl koruyalım? Kiminle bir birlik içinde olalım? Hangi koalisyonda yer alalım? Ve giriş konuşmamı burada bitirmek istiyorum. Sonunda da şunu söylemek istiyorum izninizle. Birincisi, bu benim düşüncem. Bu, ben Rus Ortodoks olarak bunu söylüyorum. Ben çok Türkiye'ye dostça bakıyorum Türkiye'ye. Fakat yine kenar bir izleyici olarak seslendiriyorum bunu. İlki şu. Beni sadece bir dost olarak görüyorum burada lütfen. Bence Türkiye'nin yeri sadece çok kutuplu bir ülkede olabilir. Yani tek kutuplu ve çok kutuplu dünya arasında dengelemeye çalışmak değil. Çünkü bu Türkiye'yi yok edecektir. Türkiye kendi egemenliğini, kendi geleneklerini, medeniyetini sadece çok kutuplu dünya bağlamında koruyabilir. Bu birincisi. Bu benim düşüncem. Bunun dışında Türkiye'nin geleneksel değerleri, hem İslami, hem Türk, hem modern, hem diğerleri, bunlar hiçbir şekilde Epstein medeniyetiyle ortak değerler, ortak medeniyet değildir. Yani Türkiye'de etik değerlerin, ahlaki değerlerin yüksek olduğu bir medeniyettir Türk medeniyeti ve modern Batı'nın sapık medeniyeti ne kabul edecek bir medeniyet değildir. Ne İsrail sapıklığını ne de Amerika tarafını. Yani Türkiye kendi kültür koduna bakarsak Epstein medeniyetinden çok uzak bir medeniyettir. Bu ikincisi. Üçüncüsü de Türkiye benim düşünceme göre kendi egemenliğini korumak ve güçlendirmek üzerine çalışmalıdır. Fakat bunu Türkiye tek başına an itibariyle yapmayacaktır. Çünkü İran şu anda Batı'yla kahramanca savaşıyor ve artık İran gözümüzde büyüyor. Evet, fakat ne kadar büyük kurbanlar veriyor, ne kadar büyük bedel ödüyor. Epstein, Val medeniyetiyle savaşırken, Netanyahu ve Trump medeniyetine savaşırken çok büyük bedeller ödüyor. İran geleceğe doğru, zafere doğru ilerliyor gelecekte, fakat hala kazanamadı. Hala zaferi elde edemedi. İran yenilirse bu Amerika makinenin önünde kimler olacak? Bu Türkiye burada devrimler ve Epstein pro Epstein, yani Epstein taraftarı iktidarının kurulması için ellerine geleni yapacaklar ve bu nedenle de siyasi ve askeri birlikleri Türkiye şimdiden kurmalıdır bunu önlemek için. Tek başına Türkiye yenemez diye düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncemdir tabii ki. İran'la iyi bir ilişki içinde olmak gerekecektir Türkiye için. Çünkü ortak düşman, ortak menfaat anlamına geliyor. Arap ülkeleriyle iyi bir ilişki içinde olmalıdır. Özellikle daha egemen olanlarıyla birlikte. Irak'la ilgili olan konu da önemlidir. Çünkü İslam dünyası için bir mayın olabilir. Pakistan, Endonezya ile ve Maghreb ülkeleriyle bir işbirliği içinde olmak gerekiyor. Yani Türkiye İslam siyasetine bir rol almak zorunda. Çünkü bu şekilde entegre olabilecektir İslam dünyasına ve birlikte güçlü olacaktır. Ve tabii ki benim bir düşüncem de şudur ki İsrail'le ve iç süreçlerle ilgili sorunlara da hazırlıklı olma gerekiyor. Çünkü bunu da Batı özel hizmetleri üzerinden yapacaklardı. Zamanında NATO egemenliğini korumaya yardım etti Türkiye'ye. Şu anda bir tehlike halini almış olabilir egemenliği için. Ve Rusya, Çin, İran, Pakistan'da bu açıdan Türkiye'nin hem müttefiği hem de yakın ortağı ve dostu olabilir. Daha çok egemenlik ihtiyacı ortaya çıktıkça Türkiye daha çok destekleri bizden, Çin'den ve diğer İslam ülkelerinden de almaya başlayacaktır. Fakat burada çok kutuplu dünyanın taraftarı olmak gerekecektir. Türkiye tarihsel olarak böyle bir adaylığı var. Fakat şu anki konjonktürde bunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Zamanında Osmanlı savaşçılarının bir başarısıydı. Uzun süren bir imparatorluk kuruldu ve Bizans'ın ve Roma'nın mirasçısı oldu ve aynı zamanda Türkiye'nin bu kadar antik dönemine dayanan tarihi de özelliklerden bir tanesidir. BRICS artık bitmiştir diye düşünmeyin. Çok kutuplu dünya artık yenilmiştir diye düşünmeye gerek yok. Çünkü bu bir savaştır ve biz çok kutuplu dünyayı daha uyumlu, daha barışçıl bir şekilde kurulabilir diye düşünüyorduk. Fakat Batı kendi hegemonisi, kendi imperializmini korumaya çalışıyor ve Batı'nın maskeleri düşürüyor ve biz Deccal'ın, Antikrist'in yüzünü görüyoruz. Vav medeniyetini, paranı medeniyetini, pedofil medeniyetini ve kanibal medeniyetini, Epstein medeniyetini görüyoruz Batı'da. İnsanlık etik ve ahlaki sebeplerden dolayı artık Batı'ya karşı çıkmalıydı. Aksi takdirde bütün toplulukların bozulmasına ve insanlığın sonuna getirebilmesi mümkündür. Bu benim genel görüşlerim, genel düşüncelerimdir. Şu anda ise sizden yorum, soru, herhangi bir geri bildirim almaya hazırım. Teşekkür ederim dikkatiniz için.
Teşekkür ediyoruz Sayın Dügün'e. Değerli dostlar, sormak isteyenler, soru sormak isteyenler, Nuray Hanım buyurun. Sayın Dügün, ilk sorunuz Türkiye'de gazetecilik yapan Nuray Başaran.